Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 39.
Gerici çevreler iktidarın tamamen ulusa mal edildiğini ve ulusal iktidarla dinsel iktidarın bir arada yaşayamayacağını anlıyorlardı. Halifeye bağlı olan İstanbul basını ve gerici merkezler Ankara yönetimine ateş püskürüyor, padişahın sahip olmadığı yetkilerin Cumhuriyet Başkanı'na tanındığını ileri sürüyorlardı. Türkiye dışındaki din merkezlerinden halifeliğin kurtarılması için yardımlar isteniyordu. Dış çevrelerin de devreye girmesi, içeride teokrasi ve monarşiye bağlı kalarak yeni devletin gelişimini önleyici çabalar gösterilmesi ilafet konusunda bardağı taşıran son damlalar oldular. Dinsel duygularla ilafetin korunmasını isteyen bazı milletvekilleri bile son gelişmeler üzerinde baş kaldırarak hilafetin kaldırılmasını isteyen Kemalistlerle birlik oldular ve konunun mecliste çözülmesine katkıda bulundular. Dine kutsal yer verilerek bırakılan hilafet artık iyice politikayla birlikte gidiyordu. Halifelik konusunu savaşın bitimine ve cumhuriyetin ilanına kadar askıya alan yeni yönetim artık varlığını koruyabilmek için bu işi ele almak, kesin bir çözüme kavuşturmak zorundaydı. Mustafa Kemal saltanatın kaldırılması sırasında mecliste konuşurken hilafetle ilgili olarak Türkiye'nin kendi geleceğini kendisinin belirleyeceğini, Tanrı'nın tek ve büyük olduğunu, Tanrı'nın insanlığı doğru yola yönlendirmek üzere çeşitli peygamberler ve dinler gönderdiğini, hilafet işinin Müslümanlığın en önemli sorunu olduğunu, Türk ulusunun artık kendi geleceğini eline aldığını ve hiçbir makamı dinleyemeyeceğini açıkça belirtmişti. Halifenin giderek gericilere araç olan politikası ve de tırmanan olaylar üzerine 15 Şubat 1924 günü Atatürk ordu kumandanlarını İzmir'de topladı. Savaş oyunları ile ilgili toplantıda halifeliğin kaldırılmasına karar verildi ve ordunun desteği sağlandı. Halifenin tutumu her geçen gün daha da aşırılığa kaçıyor, ödeneklerini az buluyor, yetkilerini genişletmeye çalışıyordu. İzmir'de alınan karar hemen yürürlüğe konuldu. 1 Mart 1924 günü meclisin yıllık açış konuşmasında Atatürk, halifeliğin artık kaldırılması gerektiğini, dinsel düzenle ilgili kurumlar gericiliğin yuvası durumuna geldiği için kaldırılmalarının zorunlu olduğunu söyledi. Bu konuda hazırlanan tasarılar uzun tartışmalardan sonra önce parti grubunda daha sonra da mecliste kabul edildi. Yeni çıkan yasayla halifelik kaldırıldı, halife ve yakınları yurt dışına sürgüne gönderildi. Hanedan üyelerinin tüm malları uluslaştırıldı. Böylece kesin bir atılımla Osmanlı İmparatorluğu'nun son kalıntısı ve genç cumhuriyet için en büyük tehlike durumuna gelen halifelik tarihi karıştı. Cumhuriyetin hukuk düzeninin kurulmasındaki son engel de ortadan kaldırıldı. Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşının hilafetin kaldırılmasını isteyen tasarılarında bazı dinsel gerekçeler de bulunmaktaydı. Buna göre hilafetin varlığı Türkiye'nin iç ve dış politikasında iki başlı tutumlara neden olmaktadır. Büyük Millet Meclisi dinsel ve dünyasal tüm yetkileri kişiliğinde toplamaktadır. Kurulan çağdaş ve İslam Cumhuriyeti'dir. Bu nedenle hilafetin varlığına gerek kalmamıştır. Türk ulusu düzlüğe çıkabilmek için gerçeklere uymak zorundadır. Halifeliğin son zamanlardaki toplumu parçalayıcı girişimleri ancak kaldırılması yolu ile önlenebilir. Bu çözüm biçimi tüm İslam dünyasının en çok çıkarına olanıdır. Dipnot 40. Çetin Özek. Türkiye'de Gerici Akımlar ve Nurculuğun İç Yüzü. Varlık Yayınları İstanbul 1964, sayfa 40-41. Gerekçe milletvekillerinin çoğunluğuna konuyu benimsetirken İslamcı meclis üyeleri klasik dinsel ilkelere dayanarak hilafetin varlığını savunmuşlardır. Onlara göre kaldırma kararı yüzyıllarca süren gelenekleri bozacak ve sonunda ulusun başına yıkım getirecektir. Bu savaşlara karşı bazı şeyhler ve hocalarsa gene şeriat ilkelerine dayanarak halifeliğin kaldırılmasını savunmuşlardır. Kaldırmadan yana konuşanlar halifeliğin amacı dışına çıktığını, modern politika ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine aykırı bulunduğunu, yeni bağımsızlığına kavuşan Türkiye'nin tüm İslam devletlerinin özgürlüğünden yana olduğunu ve hilafetin karşı koymasına karşın kazanıldığını ve bu nedenle anlamını yitirdiğini, artık yeni koşullarda hilafetin hiçbir biçimde yeri bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Tartışmaların sonunda hilafet kalkmış, öğretimin birliği yasası benimsenmiş, din ve vakıf işleriyle sorumlu bakanlık tarihe karışmıştır. Cumhuriyetin ilanı anayasayı değiştiren bir yasayla gerçekleştirilmişti. Bu anayasa geçici bir dönem için çıkarılmış olup ikinci meşrutiyet anayasasıyla beraber yürürlükteydi. Saltanat ve ilafetin kaldırılmalarıyla eylemsel olarak meşrutiyet anayasası yürürlükten kaldırılmış oluyordu. Yeni yapılan anayasa ise geçici bir dönemin gereksinmelerini karşılayabilecek biçimde olup, gerçek anlamda yeni devletin sorunlarını ve düzenini karşılayabilecek yapıda değildi. Hilafetin kaldırılmasından sonra yeni düzenin ilkelerini belirleyebilmek üzere bir başka anayasanın yapılması zorunluluk kazanıyordu. 1924 Anayasası laik cumhuriyete giden adımdır. Ulusal egemenlik, güçler birliği ve üstün meclis ilkelerini kabul eden anayasa tam anlamıyla laik olamamıştı. Çünkü ikinci maddede Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır deniliyordu. Anayasadaki bu hükme karşın uygulama sürekli olarak laikliğin geliştirilmesinden yana olmuş, dinselliğe önem verilmemiştir. Zamanın koşullarının zorlanmasıyla anayasada yer alan bu madde hiçbir zaman devletin dinsel yapıda olması gibi anlaşılmamıştır. İslam anlayışına aykırı olarak siyasal iktidarın kaynağı Tanrı sayılmamış, tüm iktidarın kaynağı ve temeli olarak halk egemenliği asıl görülmüştür. Yasama, yürütme ve yargı güçleri dinsel ilkeler dışına çıkarılmış ve dünyasal bir anlayışla çalışmaları sağlanmıştır. Cumhuriyetin her türlü dinselliğe karşın dünyasal bir temele oturtulması gerçekçi bir tutum olmuş, Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolunda çok önemli bir dönemeci fazla zarar görmeden atlatmasını sağlamıştır. Yapılanların anayasa ve yasalarla güvence altına alınması, genç cumhuriyetin başlangıç yıllarında şansı olmuştur. Son halifenin Türkiye'den ayrılması ve bu makamın ortadan kalkması ortaya yeni sorunlar getiriyordu. Mustafa Kemal'in bu atılımının arkasında herhangi bir kişisel nedenin bulunup bulunmadığı, Osmanlı Hanedanı üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamalarının, Cumhuriyet'in geleceği açısından tehlikeli olup olmadığı gibi konular hep tartışılmıştır. Bir hanedan üyesinin ülkede bulunması, boş duran Osmanlı tahtını doldurmak üzere padişahçı bir darbe girişimi olasılığının canlı tutulması anlamına geliyordu. Aslında saltanatı kaldırıp sultanı sınır dışı ettikten sonra Atatürk'ün kendi yarattığı halifeden fazlaca çekindiği söylenemez. Bu yüzden kesin nedenin halifelik makamıyla geleneksel siyasal bağların İslam dünyasının gözününde birbirlerinden ayırma olanaksızlığı olması düşünülebilir. Dipnot 41. Arne Tombi, sayfa 207. Son halifeyi meclis atadığına göre onu gene meclis görevinden alabilirdi. Bu yasal bir haktı. Utku'nun kazanılmasına kadar dine bağlı olarak sürdürülen tutum artık koşullara beraber değiştiriyordu. Çağdaş bir yapı ve görünüm artık din dışı gelişmelerle gerçekleşebiliyordu. Yüzyıllardan beri doğudan batıya yani uygarlığa doğru yol alan Türkler bu yolda daha da ilerleyeceklerdi ama bunun için saltanatla beraber tüm dinsel varlığıyla halifeliğin de ortadan kalkması zorunluydu. Gerici güçlerin hem dayanağı hem de simgesi durumuna düşen halifelik Türkiye'deki çağdaş cumhuriyetçiliğin önünde en büyük engel olarak duruyordu. Orta çağdan kalma bir çıban olarak sorunlar açan halifelik cumhuriyetle beraber yaşayamazdı. Din politikaya araç olmaktan, devlet ise dinsel baskılardan kurtulmalıydı. Ayrıca İslam dini tüm Müslüman uluslarda özgürce yaşayacak, halifeliğin baskısından kurtulacaktı. Halifeliğin kaldırılmasının içte ve dışta olmak üzere başlıca iki anlamı vardır. İçeride artık cumhuriyet yönetimi tam olarak yerini alıyor, ülke iki başlılıktan kurtuluyor ve yeni düzen cumhuriyet ilkelerine göre tamamlanıyordu. Türkiye halifelikle beraber çağ dışı kalmış eski dinsel kurumları temizliyor, vicdan özgürlüğü çerçevesinde dine çağdaş bir yapı kazandırıyordu. Dışarıdaysa Türkiye artık İslam dünyasının merkezi olmaktan çıkıyordu. Genç Türkiye Cumhuriyeti Müslümanlığın dinsel önderliğini bir yana bırakarak ve dünyasal otoriteye dayanan çağdaş bir hükümet kurarak 20. yüzyılda yerini almaya hazırlanıyordu. Halifeyi sınır dışı edince çağdaşlaşmanın nimetlerine karşılık İslam birliği ve Müslüman ülkelerin desteğinden vazgeçer olmuştur. Türkiye'de ilk kez başlatılan bu değişiklikler tüm İslam dünyasına ışık tutmuş ve diğer Müslüman uluslarda kapalı toplum olmaktan çıkarak çağın yaşamına ayak uydurmaya çalışmışlardır. Yüzyıllarca İslam dünyasını hegemonyası altında tutan halifeliğin kaldırılması böylesine bir sürecin başlangıcı olmuştur. Dine dayalı bağnazlıktan Müslüman toplumların kurtulabilmesi için yeni bir şans yaratılmıştır. Mustafa Kemal dine dayanarak Müslüman ulusların öncelliği yerine çağının ilk ulusal kurtuluş savaşını başarıya ulaştırarak uyanmaya başlayan 3. Dünya uluslarının bağımsızlık ve çağdaşlaşma savaşımlarının öncülüğünü yapmaya öncelik vermiştir. Onun ilkeleri ve politikası bu tutumunun açık göstergesidir. F. Cumhuriyete tepkiler. Cumhuriyetin ilan edilmesi çok öncelerden beri beklenmekle beraber geniş yankılar uyandırmış ve dolayısıyla yaygın tepkilere neden olmuştur. Tepkilerin çoğunluğu olumlu ve destekleyici nitelikte olmasına karşın azımsanamayacak ölçüde de karşıt eylemler ve protestolar doğmuştur. Yeni devletin kurulmasıyla beraber bir kabuk değişimi sürecine giren Türk toplumu içindeki eski kalıntılar, geçmişe özlem duyanlar veya ulusal kurtuluş eylemini başka alanlara kaydırmak isteyenler başından cumhuriyet olgusuna karşı çıkmışlar, yalnızca bununla yetinmemişler, direnmişler ve ayaklanmalara hazırlanmışlardır. Bu tip tepkileri önceden görebilen Mustafa Kemal, her türlü olumsuz ve anti-cumhuriyetçi eyleme karşı önlemler almış, yeri ve zamanı gelince de bunları bir plan çerçevesinde uygulama alanına aktarmıştır. Her yenilik getiren atılıma karşı olumsuz tepki veya direnmelerin olmasına doğal karşılayan Kemalist yönetim, bu tip olaylar karşısında umutsuzluğa kapılmadan yolunda daha bilinçli yürümüş, cumhuriyet olgusunu her olayın deneyinden sonra daha yeterli bir düzeye çıkarmıştır. Bir bakıma cumhuriyete karşıt biçimde ortaya çıkan her girişim, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha pekiştirmiş ve giderek kökleşmesine katkıda bulunmuştur. Tepkiler bireyselden daha çok örgütlü ve gruplaşmış düzeylerde görülmüştür. Cumhuriyetin ilanını eski başbakan Rauf Orbay İstanbul'da top sesleriyle duyuyordu. Böyle birdenbire ne kendisine ne de Ali Fuat ve Refet Paşalara sormadan cumhuriyetin ilan edilmesi, son zamanlarda Mustafa Kemal'le başlayan düşünce ayrılıklarını derinleştirecek ve bir daha kapatılamayacak uçurum düzeyine çıkaracaktı. Cumhuriyetin bütün yurtta top sesleriyle açıklanması, daha saltanat havasından kendini kurtaramayan İstanbul basınında geniş eleştirilere yol açtı. Atatürk'e verilen yetkilerin aslında krallara, padişahlara bile verilmediğini, cumhuriyet yönetiminin giderek kişisel diktatörlüğe dönüşebileceğini saltanatçı basın yaygarayla yazıyordu. Aslında cumhuriyette karşı gelişen bu tepkiler ve İstanbul basınının eleştiri kampanyası Rauf Bey ve onun gibi düşünenlerin düşüncelerini dile getiriyordu. Rauf Bey, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaştırılmasına kadar Mustafa Kemal'le beraber ve aynı çizgide çalıştı. İş Utku'dan sonra yeni devletin kurulmasına, yeni rejimin seçilmesine, yeni bir toplumun yaratılmasına geldiği zaman yollar ayrılıyordu. Mustafa Kemal ve çevresinin cumhuriyete yönelen yolları, Rauf Bey, Ali Fuat ve Refet Paşaların meşrutiyetçi saltanatçı yollarında ayrılıyordu. Rauf Bey'in ilk tepkisi, bir gazeteye demeç vererek, cumhuriyetin ilanı gibi tepeden inme kararlarla ulusun olup bittiler karşısında bırakıldığını açıklamak olmuştur. Dipnot 42. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, Altın Kitaplar, İstanbul 1967, sayfa 204. Bu derece ileri giderek yapılan işi küçümseyen ve halkın gözünde düşürmeye çalışan eski başbakan, daha sonra saltanatçı ve Osmanlı güçlerle birleşerek, onları desteğiyle Mustafa Kemal yönetimine karşı olan eylemi örgütlemeye başladı. Rauf Orbay'ın cumhuriyete karşılığının altında kişisel nedenler yattığı gibi onu destekleyen tutucu çevrelerin siyasal koşulları da rol oynuyordu. İstanbul'daki güçlü muhalefetin yanı sıra Ankara'da da bazı kesimlerin cumhuriyete karşı çıktıkları görülmüştür. Ne var ki yönetim Ankara'daki muhalefeti kısa sürede bastırmasını bilmiştir. Bastırmada zor kullanmak yerine anlatmak ve inandırmak yöntemleri etkin biçimlerde kullanılmıştır. Bu karşı çıkmaları Rauf Bey'in direnişi kadar ciddi boyutlarda değildi. Rauf Bey ile beraber Refet Paşa, Adnan ve Ali'de Edip adı var. Ali Fuat Paşa, saltanatın kaldırılmasından çok kısa bir zaman önce saltanatçı ve ilafetçi kesilmişlerdir. Bağımsızlık Savaşı'nın bitmesinden sonra Ankara hükümeti İstanbul'daki padişaha sadakat göstermediğine göre Rauf Bey ve Refet Paşa Atatürk'le o sırada görüşerek bu endişelerini açıkça dile getirmişler ve meclisin çoğunluğunun ilerideki gelişmelerden kuşku duyduğunu anlatmışlardır. Rauf Bey, hilafet ve saltanat makamına vicdan ve duygu yönüyle bağlı bulunduğunu, ailesinin ve kendisinin padişah nimeti ve ekmeğiyle yetiştiğini, kendi kanında o nimetin parçalarının dolaştığını, bu nedenle padişaha sadakat göstermek, halifeye saygı göstermekle yükümlü bulunduğunu, herkesin erişemeyeceği bir makam olarak saltanatı korumak gerektiğini, bu makamın kaldırılmasının yerine başka bir düzen getirmenin toplum için istenmeyen sonuçlar yaratacağını, padişahlıktan başka bir yönetim düşünülemeyeceğini Mustafa Kemal'e söylemiş, Refet Paşa da bu düşüncelere katıldığını belirtmiştir.
Ayrım sonu.